Ayrım 3.
Bu niteliklerin eksikliği oranında kişi kendini vermekten tabii ki sevgiyi de çekinir. Verme unsurunun dışında sevmenin etken özü, sevginin her türü için geçerli olan belli temel unsurlarla da ortaya çıkar. Bunlar ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgidir. Sevginin içerdiği ilgi en açık biçimiyle annenin çocuğa gösterdiği sevgide görülebilir. Eğer bir annenin çocuğuna az ilgi gösterdiğini, onu beslemeyi, yıkamayı, rahat ettirmeyi savsakladığını görürsek, sevgisinin içtenliğine göstereceği tüm kanıtlar bizi doyurmaz. Bizi çocuğuna ilgi gösterirken gördüğümüz annenin sevgisi etkileyebilir. Çiçeklere ya da hayvanlara duyulan sevgi içinde durum farklı değildir. Bize çiçekleri sevdiğini söyleyen bir kadının, çiçekleri sulamayı unuttuğunu görürsek onun çiçek sevgisine inanmayız. Sevgi, sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz etken ilgidir. Bu etken ilginin bulunmadığı yerde sevgi de yoktur. Sevginin bu unsuru Yunus'un kitabında çok güzel anlatılmıştır. Tanrı Yunus'a Nineveh'a gitmesini, orada oturanlara eğer günah yolundan dönmezlerse cezalandırılacaklarını söylemesini buyurur. Yunus, Nineyah'ta oturanların tövbekar olup Tanrı'nın onları bağışlamasından çekindiği için görevini gerçekleştirmekten kaçar. Adalet ve düzen anlayışı güçlü bir adamdır Yunus. Fakat sevgiden habersizdir. Görevini yapmamak için kaçarken kendini bir balinanın karnında bulur. Burada sevgisizliğinin ve dayanışma duygusundan yoksunluğunun onu sürüklediği soyutlanma ve hapsolunma durumu simgelenmektedir. Tanrı onu korur ve Yunus Nineveh'a gider. Orada Tanrı'nın dilediği öğütleri verir ve çok korktuğu şey başına gelir. Nineveh'in insanları tövbekar olup yollarını değiştirirler ve böylece Tanrı da onları bağışlayarak kentlerini yıkmaktan vazgeçer. Yunus düş kırıklığına uğramış, son derece öfkelenmiştir. O merhamet değil, adalet istemektedir. Sonunda Tanrı'nın onu güneşten korumak için yarattığı bir ağacın gölgesinde dinlenirken Tanrı ağacı kurutuverince Yunus'un canı sıkılır ve kızgın bir şekilde Tanrı'ya şikayete başlar. Tanrı ona şu cevabı verir. Bir gecede yetişip bir gecede solu veren, uğruna hiç çaba harcayıp büyütmediğin bir ağaca acıyorsun. Öyleyse ben ne diye, içinde sağ ellerini sol ellerinden ayıramayan 12 bin kişinin ve bir sürü hayvanın yaşadığı o büyük kenti Nineveh'i bağışlamayayım. Tanrı'nın Yunus'a verdiği yanıt sembolik anlamıyla anlaşılmalıdır. Tanrı, Yunus'a sevginin özünün bir şey için harcanan emek, bir şeyi büyütmek olduğunu, sevgiyle emeğin ayrılamayacağını anlatır. Kişi, uğrunda emek harcadığı şeyleri sever ve kişi sevdiği şeyler için emek harcar. İlgi ve bakım, sevginin bir başka unsurunu, sorumluluğu açığa çıkarır. Bugün birçok durumda sorumluluk, kişiye dışarıdan yüklenmiş olan bir görev olarak anlaşılmaktadır. Fakat gerçek anlamıyla sorumluluk, tamamıyla iradi bir edimdir. Benim başka insanların, ister belirgin, ister gizli olsun gereksinimlerine verdiğim yanıttır. Sorumlu olmak demek, yanıt vermeye hazır olmak demektir. Yunus, kendini Nineveh halkına karşı sorumlu hissetmiyordu. O da, Kabil gibi, ben kardeşimin bakıcısı mıyım diye sorabilirdi. Seven insan yanıtlar. Onun kardeşinin yaşamı, sadece kardeşini değil, onu da ilgilendirir. Kendi kendisi için duyduğu sorumluluk kadar, diğer insanlar için de duyar. Anne ile bebeği açısından soruna bakarsak, bu sorumluluk ağırlıklı olarak bedensel gereksinimlerin karşılanmasıdır. Yetişkinler arasındaki sevgide ise, sorumluluk ağırlıklı olarak diğer insanın ruhsal gereksinimlerine yanıt vermektir. Eğer sorumluluk, sevginin üçüncü unsuru saygıyı içermezse, kolayca kendine bağlamaya ve zorbalığa dönüşebilir. Saygı, korkmak ve çekinmek değildir. Sözcüğün kökenine göre, respicere, bir şeye bakmak, bir insanı olduğu gibi görebilme yetisini, onu özgün bireyselliği içinde fark edebilmeyi belirtmektedir. Saygı, diğer kişinin olduğu gibi büyüyüp gelişmesine duyulan ilgi anlamına gelir. Böylece saygı, sömürünün yokluğunun kanıtıdır. Ben, sevdiğim insanın bana hizmet etmesi için değil, kendi istediğince, dilediği gibi büyüyüp gelişmesini isterim. Eğer bir başkasını seviyorsam, onu benim yararlanacağım bir nesne olarak değil, o olarak alır, ister erkek olsun, İster kadın, onunla kendimi bir kılarım. Saygının ancak ben bağımsızlaşmayı başarmışsam, eğer birisini sömürüp hükmüm altına almadan koltuk değneksiz ayakta durabiliyor, yürüyebiliyorsam, işte o zaman gerçekleşeceği açıktır. Saygı ancak özgürlüğün temelleri üzerinde var olabilir. Şu eski Fransız şarkısının dediği gibi, L'amour est l'enfant de la liberté. Sevgi özgürlüğün çocuğudur. O asla zorbalığın çocuğu olamaz. Bir insanı tanımadan, bilmeden onu saymak olanaksızdır. İlgi ve saygı eğer bilgi tarafından yönlendirilmezlerse kör kalırlar. Eğer ilgiyi bilgi doğurmamışsa boştur. Bilginin birçok katları vardır. Sevginin bir görüntüsü olan bilgi dışta kalmaz, öze işler. Bu bilgiyi ancak kendime gösterdiğim ilgiyi, diğer insanları oldukları gibi görmeyi çevirdiğim zaman kazanmak mümkündür. Örneğin, birisinin dışa vurmasa bile kızgın olduğunu anlayabilirim. Hatta onu bundan da öte tanır, onun huzursuz ve endişeli olduğunu, yalnızlık ve suçluluk duyduğunu bilebilirim. Böylece kızgınlığının nedenlerdeki bir şeyin belirtisi olduğunu anlar, onu öfkeli biri olarak değil, huzursuz ve sıkıntılı biri, acı çeken biri olarak ele alırım. Bilginin sevgi sorunuyla çok daha önemli bir başka ilişkisi daha vardır. İnsanın duyduğu ana gereksinim olan başkasıyla kaynaşıp kendi yalnızlığının hapishanesinden kurtulma isteği, insana özgü bir başka istekle, insanın sırrını çözmekle iç içedir. Yaşam, salt biyolojik yanıyla bir mucize, bir giz olmayı sürdürürken, insan, insanca yanıyla kendisi ve diğer insanlar için çözümsüz bir sır olarak kalmaktadır. Kendimizi tanıyoruz, harcadığımız tüm çabalara karşın kendimizi tanımıyoruz. Yoldaşımızı tanıyoruz ama gene de tanımıyoruz onu. Çünkü biz bir eşya değiliz. Arkadaşımız bir eşya. Kendimizin ya da bir başkasının varlığının derinliğine ne kadar inersek, bilginin amacı bizden o kadar uzaklaşıyor. Ama insan ruhunun gizliliğine girme, o olan en diplerdeki öze ulaşma isteğinden kendimizi alamıyoruz. Sırrı çözmenin tek bir yolu, umutsuz bir yolu vardır. O da bir başkasının üzerinde tam bir egemenlik kurmak, ona istediğimizi yaptıracak, istediğimiz duyguları hissettirip, istediğimizi istetecek güce erişmektir. Bu ise onu bir nesne, bizim nesnemiz, bizim malımız haline getirir. Bu en son dereceye varan öğrenme çabası, insana acı çektirmenin arzulandığı ve çektirme yetisinin kazanıldığı sadistliğin aşırı evrelerinde belirir. Karşıdaki kişi tartaklanır, çektiği acının sırrını ortaya koyması için baskı yapılır. Kendimizin ya da bir başkasının sırrını çözmek için duyduğumuz bu şiddetli isteğin altında derin ve keskin bir zulmetme ve yok etme dürtüsü yatmaktadır. Bu sav, Isaac Babel tarafından son derece net ortaya konmuştur. Rus iç savaşında efendisini tekmeleyerek öldüren bir subay arkadaşının sözlerini şöyle aktarmaktadır. Vurarak, şöyle anlatayım, kurşuna dizerek sadece kurtulmuş olursun o adamdan. Vurarak, onun ruhuna hiçbir zaman erişemez, nerede olduğunu, kendini nasıl belli ettiğini asla anlayamazsın. Kendime hakim olamamış, düşmanı kaç kez, bir saati aşkın tekmelemişimdir. Görüyorsun, benim tek isteğim, yaşamın gerçekten ne olduğunu bilmek, ona erişmek. Bu yolla bilgi edinmeye çocuklarda sık sık rastlarız. Çocuk herhangi bir şeyi ya da hayvanı bir köşeye çeker, tanıyabilmek için onu kırar, kelebeğin kanatlarını, onu tanıyabilmek için, sırrını zorla çözebilmek için zalimce koparır. Zulmün kendisi daha derinlerden gelen bir dürtüye bağlıdır. Eşyaların ve yaşamın sırrını çözebilmek. Sırrı öğrenebilmenin bir diğer yolu ise sevgidir. Sevgi, bir başka insanın etkin bir şekilde içine girmektir. Böylece öğrenme isteğimiz bir olmayı yatıştırılır. İç içe geçip kaynaşma ediminde ben seni bilirim, kendimi de bilirim, herkesi bilirim ve hiçbir şeyi bilmem. Düşünerek ulaştığımız herhangi bir bilgiyle değil, İnsanların yaşayanlar hakkında bilgi edinebilecekleri tek yolla bir olma deneyimiyle bilebilirim. Sadizm, sırrı öğrenme isteğiyle hareket eder ama sonunda baştaki kadar cahil kalırım. Diğer canlıyı lime lime parçalarım. Yaptığım tek şey onu yok etmektir. Sevmek öğretmenin tek yoludur. Bir olma edimi esnasında sorularımı yanıtlar. Sevme, kendimi verme edimi sırasında bir başka insanın içine girdiğimde kendimi bulurum. Kendimi, ikimizi, insanı keşfederim. Kendimizi, arkadaşımızı tanıma isteği Delphi Tapınağı'ndaki yazıtta dile getirilmiştir. Kendini bil. Tüm ruh biliminin kaynağıdır bu söz. Ne var ki istenen tüm insanlığı bilmek, onun içindeki sırrı öğrenmek olduğuna göre, bu istek düşünceyle kazanılan bilgiyle, sıradan bilgiyle doyurulamaz. Kendimize ilişkin 1000 kat daha fazla bilgimiz de olsa, işin sonuna varamayız. Tıpkı yoldaşımızın bizim için bir bilmece olarak kalması gibi, kendi kendimiz için de bir bilmece olarak kalırız. Gerçek bilgiye erişmenin tek yolu sevme edimidir. Bu edim, sözleri de, düşünceyi de aşar. Birlik deneyimine yapılan cesur bir ataktır bu. Ne var ki, düşünce yoluyla bilgi edinmek, ruh bilimsel bilgidir bu, sevme edimi esnasında ulaşılan tüm bilgi için gerekli koşuldur. Kendimi ve karşımdaki insanı, onun gerçeğini görebilmek ya da daha saçma düşüncelerle bozulmuş resminin üstesinden gelmek için nesnel olarak bilmek zorundayım. Ancak bir insanı nesnel olarak tanıyarak onun değişmeyen özüyle, sevgi edimiyle kavrayabiliriz. İnsanı tanıma sorunu dinin Tanrı'yı tanıma sorunuyla at başı gitmektedir. Geleneksel Batı Tanrı biliminde Tanrı hakkında düşünce yoluyla önermeler ileri sürerek Tanrı'yı tanıma girişiminde bulunulur. Tanrı'yı düşünceyle tanıyabileceğimiz sanılır. Tek tanrılı dinlerin doğal sonucu olan gizemcilikte, ileride kanıtlamaya çalışacağım, düşünceyle Tanrı'yı tanıma yolu terk edilmiş ve yerine Tanrı hakkında herhangi bir bilgiye yer olmayan, gereksinim de duyulmayan, Tanrı ile bütünleşme işlemi kurulmuştur. İnsanla ya da dinci bir dille, Tanrı ile birleşme işlemi elbette tümüyle mantıksız değildir. Tam tersine Albert Schweitzer'in işaret ettiği gibi mantığın en köklü ve cüretli sonucudur. Bilgimizin rastlantıyla değil, özünde sınırlı olması temeline oturur. Bu insanın ve evrenin sırrını asla ele geçiremeyeceğimizin bilgisidir. Ama yine de sevme edimi içinde öğrenebiliriz. Ruh bilimin bir bilim olarak sınırları vardır ve Tanrı biliminin mantıksal sonucu gizemcilikse, ruh bilimin mantıksal sonucu da sevgidir. İlgi, sorumluluk, saygı ve bilgi birbiriyle karşılıklı olarak bağlıdır. Bunlar olgun bir başka deyişle, güçlerini üretici bir şekilde geliştirmek, sadece emek verdiği şeye sahip olmak isteyen, her şeye gücünün yeteceğine, her şeyi bilebileceğine ilişkin narsist düşünceleri bir yana atmış, sadece gerçek üretici faaliyetin verebileceği iç güvenin üzerinde yükselen, alçak gönüllülük kazanmış bir insanda tümünün bulunması gereken olgulardır. Buraya kadar sevgiden, bir olma özlemini doyuran, insanın tek başınalığının üstesinden gelen bir şey olarak söz ettim. Fakat tüm evrende varoluş için gereksinimi duyulan çok özgün bir oluş, biyolojik bir oluş vardır. Bu, erkek ve dişi kutuplar arasındaki birleşme arzusudur. Kutuplaşma düşüncesi en açık biçimiyle, erkek ve kadının bir zamanlar bir bütün olduğunu, sonradan iki parçaya ayrıldıklarını ve o günden beri her erkek, parçanın yeniden bütünleşmek için yitirdiği dişi parçayı aradığını anlatan mitolojik öyküde dile getirilmektedir. Başlangıçta cinsiyetlerin bir bütün olduğu savı, Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığını söyleyen ve ataerkil özü dolayısıyla kadını erkeğe göre ikincil duruma iten İncil'deki öyküde de yer almaktadır. Efsanenin anlamı yeteri kadar açıktır. Cinsel kutuplaşma, insanı özgün bir yola, karşı cinsle birleşmeyi aramaya iter. Erkek ve dişi kutuplaşması her erkeğin ve her kadının içinde vardır. Fizyolojik olarak kadın ve erkek, her ikisi de karşı cinsin hormonlarına sahiptirler. Ruh bilimsel olarak da kadın ve erkek iki cinsiyetlidir. İçlerinde alma ve nüfuz etme, nesne ve ruh unsurlarını taşırlar. Erkek ya da kadın, kendi içinde birliğe, ancak içindeki erkek ve dişi kutupları birleştirerek ulaşabilir. Kutuplaşma tüm yaratıcılığın kaynağıdır. Erkek-kadın kutuplaşması aynı zamanda insanlar arası yaratıcılığın da kaynağıdır. Bu biyolojide tohumla yumurtanın birleşmesinden çocuğun doğumunun temelini oluşturmasında açıkça görülür. Durum salt ruhsal alanda da değişik değildir. Kadınla erkek arasındaki sevgiyle her ikisi de yeniden doğar. Eşcinsel sapkınlıkta bu kutupların birliğine ulaşılamaz. Bu nedenle eşcinsel kişi bir türlü gideremediği ayrı olma acısıyla kıvranır. Sevemeyen ortalama bir karşı cinselde aynı acıdan pay almaktadır. Erkek ve dişi unsurların benzer kutuplaşması doğada da vardır. Bu sadece hayvan ve bitkilerde açıkça görüldüğü gibi değil, iki temel işlemin alma ve nüfuz etmenin kutuplaşmasında da belirir. Bu toprakla yağmurun, nehirle okyanusun, geceyle gündüzün, karanlıkla aydınlığın, ruhla maddenin kutuplaşmasıdır. Bu düşünceyi büyük İslam şairi Rumi çok güzel dile getirmiştir. Gerçekte asla sevgilisince aranmadan ortaya çıkmaz sevgili. Sevginin yıldırım düştü mü bir yüreğe, bil ki sevgi baş verir o yürekte. Yüreğinde büyümeye başladı mı Tanrı sevgisi, hiç kuşku yok ki sevmeye başlamıştır Tanrı seni. Öbür el olmadan ses çıkmaz tek elden. Tanrısal bilgelik kaderdir ve Tanrı'nın hükmü birbirimizin sevgilisi kılmıştır bizi. Alnımıza yazılan yazı uyarınca her parçası evrenin eşleşiyor diğer parçasıyla. Akıllara göre gök erkektir, yer kadın. Yer besler, büyütür göğün attıklarını. Yer sıcaklığını yitirince gök ısıtır onu. Tazeliğini ve nemini yitirince gök yeniler onu. Gök, karısına yiyecek aramaya çıkan bir koca gibi dolanır durur. Ve yer, ev kadınlığıyla uğraşır. Çocuklara göz kulak olur ve onları beslemeye üstlenir. Göğe ve yere akıllı varlıklarmış gibi bakın. Zira onlar akıllı varlıkların yaptıklarını yapıyorlar. Bu iki şey birbirlerinden zevk almıyorlarsa eğer, ne diye sevgililer gibi sarmaş dolaştırıyorlar? Nasıl açar yer olmadan çiçekler, bahar dalları? Göğün suyu ısısı ne üretecekti o zaman? Nasıl Tanrı erkeğin ve kadının içine birlikleriyle dünyayı yok olmaktan koruyacak isteği vermişse, her varlık parçasına da diğer parçaya karşı istek aşıladı. Gündüz ve gece düşman görünürler dıştan, oysa aynı amaca hizmet ederler. Her biri ortak işlerini tamamlamak için birbirlerini sevmektedirler. Gece olmazsa insanoğlunun bedeni hiçbir kazanç elde etmez. Gündüz harcayacak hiçbir şey olmaz elinde. Erkek-kadın kutuplaşması sorunu bizi sevgi ve cinsellik konularında daha ötelerdeki tartışmalara yönlendiriyor. Daha önce cinsel isteğin birleşme ve sevme gereksinmesinin bir belirtisi olarak kabul etmek yerine, sevgiyi cinsel içgüdünün yansıması ya da yüceltilmesi olarak gören Freud'un hatasına değinmiştim. Freud'un yanlışı daha da derinlere inmekte. Maddeci fizyolojik çizgisine uygun olarak o, cinsel içgüdüyü vücutta kimyasal olarak üretilmiş, acı veren ve giderilmesi için çare aranan gerginliğin sonucu olarak görüyor. Cinsel isteğin amacı bu acı veren gerginliğin giderilmesidir. Cinsel doygunluk bu gerginliği gidermeyi başarmakta yatmaktadır. Bu görüş, vücut doyurulmadığı zaman duyulan açlık ve susuzluk gibi cinsel isteğin de aynı biçimde işlediğini kabul edersek geçerlilik kazanır. Bu anlayışa göre cinsel istek bir kaşıntı, cinsel doygunluk ise bu kaşıntının giderilmesidir. Aslında cinsellik kavramı böyle kabul edilirse kendi kendini tatmin, cinsel doygunluk sağlayan en iyi yol olacaktır. Freud'da çelişkili olan şey, cinselliğin ruhsal, biyolojik yanına, erkek dişi kutuplaşmasına ve de birlikte bu kutuplar arasında köprü kurma dileğine gözlerini yummuş olmasıdır. Bu ciddi hata, onu cinselliğin yaratılıştan erkek olduğu önermesine götürecek, özgün dişi cinselliğini görememesine yol açacak, aşırı baba erkilliğini kolaylaştıracaktır. Freud bu düşüncesini, libidonun ister erkekte olsun ister kadında düzenli olarak erkek özellik taşıdığını söylediği Three Contributions of the Theory of Sex adlı kitabında sergilemiştir. Aynı sav Freud'un daha akılcı bir biçim vererek ileri sürdüğü küçük çocukların kadınları iyi diş edilmiş erkekler olarak gördüklerini söyleyen ve kadınların erkek organlarının bulunmamasını telafi etmek için bir arayış içinde olduklarını kabul eden kuramında da ele alınmaktadır. Ne var ki iyi diş edilmiş erkekler değildir kadınlar ve cinsellikleri özgün biçimiyle kadıncadır. Hiçbir erkek özelliği taşımazlar. İki cins arasındaki cinsel çekicilikte gerginlikten kurtulma gereksiniminin payı çok azdır. Çekicilikte temel rolü diğer cinsel kutupla birleşme, bir olma gereksinimi oynar. Cinsel arzu gerçekte asla tek başına cinsel çekicilikle ifade edilmez. Cinsel işlemde olduğu kadar karakterde de erkeklik ve dişilik unsurları bulunur. Erkek karakter, etkisi altına alma, önderlik, hareketlilik, faal olma, disiplin ve maceracı niteliklere sahip olmak diye tanımlanabilir. Dişi karakter ise, üretici bir şekilde alma, koruma, gerçekçilik, tahammül ve analık nitelikleriyle belirir. Her iki karakter özelliklerinin tek tek her kişide karışık bir biçimde bulunduğunu, fakat kişinin erkek ya da dişi oluşuna göre kendi cinsiyetine denk düşenin ağır bastığını akıldan çıkartmamalıyız. Duygusal olarak çocuk kaldığı için erkek karakteri gelişemeyip güdükleşen bir kişi bu eksikliğini cinsel edimdeki erkeklik rolüne özel bir önem vererek artırmaya çalışır. Sonuçta karakter yapısı olarak kendi erkeklik gücünden emin olmak için bu gücünü cinsel eyleminde kanıtlamak isteyen Don Juan tipi çıkar ortaya. Erkekliğin işlemezliği daha aşırı bir hal alırsa sadizm, zora başvurma, erkekliğin yerini sapıkça alan ana eğilim olur. Eğer dişi cinsellik zayıflar ya da saparsa mezoşizm ya da tahakküm kurmaya dönüşür. Freud, cinsiyete gereğinden çok önem verdiği için kınanmıştır. Bu eleştiri, çokluk, tutucu kafalarda karşıtlık ve düşmanlık uyandıran bir unsurun Freud'un sisteminden çıkartılması amacıyla körüklendi. Freud, bu eğilimi zekice sezmiş ve salt bu nedenle cinsellik kuramında değişiklik yapmak isteyen tüm çabalara karşı savaşım vermiştir. Gerçekten, döneminde Freud'un kuramı atak ve devrimci bir öz taşıyordu. Ne var ki 1900'lerde doğru olanlar 50 yıl sonra gerçekliklerini yitirdiler. Cinsel adetler öylesine değişti ki Freud'un kuramları artık Batı orta sınıfları üzerinde şaşkınlık yaratmıyor ama diğer yandan bugün hala ortodoks araştırmacıların çıkıp da Freud'un cinsiyet kuramını savundukları için kendilerini cesur ve radikal saymaları bir tür Don Kişotça keskinlik oluyor. Aslında getirdikleri ruh çözümleme biçimlerinde uyumsuz bir şey yok. Çağdaş toplumu eleştirmeyi amaçlayan ruh bilimsel sorunlar çıkartmıyorlar. Benim Freud'un kuramına yönelttiğim eleştiri, cinselliğin gereğinden çok abartılmış olması değil, aksine cinselliği derinliğine yeterince kavramamış olmasıdır. Freud, insanlar arası tutkuların önemini ortaya çıkarmakta ilk adımı attı ve bu tutkuları kendi felsefik görüşüne göre fizyolojik olarak açıkladı. Ruh çözümlemesinde bundan böyle yer alacak gelişmelerin, Freud'un kuramını fizyolojik alandan biyoloji ve var olma boyutlarına aktararak düzeltip değiştirmek gerekmektedir. 2. Ana baba ile çocuk arasındaki sevgi. Eğer tanrısal bir lütufla anadan ve ana rahminin derinliklerinden ayrılmanın verdiği ürküntüden bebek korunmasa, doğum anında korkudan ölüverirdi. Doğduktan sonra dahi bebek, doğum öncesi durumundan çok az farklıdır. Nesneleri göremez, henüz kendinin ve kendi dışında yer alan dünyanın farkında değildir. Sadece sıcaklığın ve yiyeceğin olumlu uyarımını duyar ama henüz sıcaklık ve yiyeceği kaynağından, anadan ayıramaz. Anne, sıcaklık, anne yiyecektir. Anne güven ve doygunluk sağlayan keyif halidir. Bu Freud'un deyimiyle narsizm hallerinden biridir. Dış gerçeklik, insanlar ve eşyalar, bedenin iç yapısında uyandıracağı doygunluk ya da vereceği rahatsızlığa ilişkin olarak bir anlam kazanmaktadırlar. Gerçek sadece içeriktedir. Dıştakiler benim gereksinimlerimle olan ilişkileri oranında gerçeklik kazanır. Asla kendi öz nitelik ve gereksinimlerine ilişkin değil. Çocuk büyüyüp geliştikçe şeyleri oldukları gibi kavramaya, beslenmedeki doygunluğu memenin başından anadan ayırmaya başlar. Sonuçta susuzluğunu, sütün verdiği doygunluğu, memeyi ve anayı farklı nesneler olarak tanır. Birçok şeyin farklı olduğunu, kendilerine özgü bir yapıları bulunduğu bilincini çıkartır. Bu noktada onlara isim vermeyi öğrenir. Aynı zamanda onları ellemeyi, ateşin sıcak ve can yakıcı, ana kucağının sıcak ve rahat, tahtanın sert ve ağır, kağıdın hafif ve yırtılır olduğunu öğrenir. İnsanlara yaklaşmayı da öğrenmektedir. Annem yemeğimi yersem gülümser, ağlarsam beni kucağına alır, kakamı yaparsam beni över. Tüm bu deneyimler netleşerek şu yargıda toplanır. Seviliyorum. Seviliyorum çünkü annemin çocuğuyum. Seviliyorum çünkü çaresizim. Seviliyorum çünkü güzel ve dayanılmazım. Seviliyorum çünkü annemin gereksinimi var bana. Daha genel bir formülle söylersek, böyle olduğum için seviliyorum ya da başka bir deyişle ben olduğum için seviliyorum. Anne tarafından sevilme işlemi edilgendir. Sevilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Anne sevgisi koşulsuzdur. Elimden gelen tek şey var olmaktır. Onun çocuğu olmak. Annemin sevgisi mutluluktur, barıştır. Ona sahip olmak için, onu hak etmek için bir uğraş gerektirmez. Annenin koşulsuz sevgisinin bir de olumsuz yanı vardır. Bu olumsuzluk onun sadece hak edilmeyi gereksinmemesinde değildir. O aynı zamanda elde edilemez, üretilemez, denetlenemez de. Eğer duruyorsa orada, varsa anne sevgisi, bir nimettir o. Eğer yitmişse, durduğu yerden, yaşamın tüm güzellikleri de yitmiştir onunla. Onu yaratmak için hiçbir şey gelmez elden. 8,5-10 yaşlarına kadar çocukların çoğunda sorun hemen hemen bütünüyle sevilmektir. O olduğu için sevilmek. Bu yaşa dek çocuklar henüz daha sevemezler. Sevilmeyi minnetle, sevinçle karşılarlar. Çocukların gelişmelerinin tam bu noktasında yeni bir unsur girer sahneye. Kişinin kendi çabasıyla sevgi üretme duygusu. İlk kez çocuk, annesine ya da babasına ürettiği bir şeyi, şiir, resim ya da benzeri herhangi bir şeyi vermeyi düşünür. Çocuğun yaşamında ilk kez sevme düşüncesi, salt sevilmekten sevmeye, sevgi yaratmaya dönüşmektedir. Sevginin bu ilk tomurcuklanmasından olgunlaşmasına kadar uzun bir sürenin geçmesi gerekir. Sonunda çocuk bencilliği, egocentricity aşar, diğer insanlar artık onun için salt gereksinmelerini karşılayan bir araç değildir. Başka insanların gereksinmeleri de en az onunkiler kadar önemlidir. Vermek, almaktan daha çok doyuran, daha çok haz veren hale gelmiştir. Sevmek, sevilmekten daha önemlidir. Severek, narsizmin ve ben merkezciliğin yarattığı hapishanenin yalnızlık ve soyutlama hücrelerinden kurtulmaktadır. Yeni bir birleşme, bölüşme, bir olma duyguları tadar. Bundan da öte, küçük çaresiz hasta, yani iyi olarak, sevgiyi elde etmenin getirdiği bağımlılığın yerine, severek kendinde sevgi üretme gücünü duyar. Çocuk sevgisi, seviyorum çünkü seviliyorum ilkesine dayanır.